Düşünsene, garajındaki o sarsılmaz dediğin efsanevi Alman panzeri bir anda tekerlekli bir tuşlu telefona dönüşüyor.
Kulağa çok garip geliyor gerçekten.
Yani delice geliyor biliyorum ama bugün masamızdaki New York Times ve Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği raporlarıyla tam olarak bu inanılmaz senaryoyu, otomotiv endüstrisindeki bu devasa elektrikli araç dönüşümünü ve Volkswagen'in hayatta kalma savaşını senin için derinlemesine inceliyoruz.
Kesinlikle.
Ve raporlardaki şu çok çarpıcı detayla başlamak istiyorum hemen. Volkswagen yönetimi piyasadaki model sayısını %50 oranında azaltma kararı aldı.
İnanılmaz bir rakam bu.
Ya evet, düşünsene ellerindeki her iki modelden birini resmen çöpe atıyorlar.
Yani bu aslında devasa bir üretim çarkı için adeta acil durum frenini çekmek demek. Çünkü mali tablo gerçekten serbest düşüşte. Şirketin ilk çeyrek karı sadece bir yıl içinde %28 düşerek 1,6 milyar euroya geriledi.
Oha, %28 çok çok ciddi bir kayıp.
Kesinlikle öyle.
Doğrusu benim ilk aklıma gelen hani bunun klasik bir fiyat savaşı ya da gümrük meselesi olduğuydu. Sonuçta rakamlara bakınca Çin pazarında %20'lik bir çöküş var ve Amerika Volkswagen'in en karlı markalarından Porsche'ye %25 gümrük vergisi getirdi.
Evet, raporlarda bu da çok net görülüyor.
Yani bunlar tek başına bile felaket senaryosu zaten. Ama yazılım şikayetlerine ve arka plandaki o mühendislik krizine bakınca sorunun çok daha derinde olduğunu anlıyorum. Hani sadece daha ucuz araç ürettikleri için yenilmiyorlar, değil mi?
Tam isabet. Yani burada asıl büyüleyici olan şey, mesele sadece Çinli markaların, işte mesela BYD veya Geely'nin ucuz iş gücüyle falan fiyat avantajı sunması değil.
Evet.
Mesele tamamen mimari. Hani geleneksel üreticiler arabanın içindeki klimayı, freni, bilgi eğlence sistemini birbirinden tamamen bağımsız, farklı tedarikçilerden gelen onlarca farklı çiple yönetmeye çalışıyorlar.
Karmaşık bir yapı.
Aynen öyle. Ve bu inanılmaz hantal bir altyapı yaratıyor. Çinli rakipler ise o gelişmiş sürüş asistanları ve geniş otonomi sunan araçlarını en başından itibaren tek bir merkezi işlemci etrafında kurguluyorlar.
Anladım.
Yani arabayı adeta tekerlekli bir bilgisayara dönüştürdüler ve yazılımı da tıpkı telefonlarımızdaki gibi sürekli uzaktan güncelliyorlar.
O zaman yani o kaporta mühendisliğindeki 100 yıllık ustalık bu yeni dünyada aslında bir nevi ayak bağı oluyor onlara. Durum resmen tıpkı Nokia'nın o akıllı telefon devrimini kaçırmasına benziyor.
Çok doğru bir benzetme bu.
Değil mi? O eski nesil kaş dibi sağlam tuşlu telefonlar donanım olarak mükemmeldi ama işte yeni bir ekosistem kuramadılar. BYD gibi markalar ise otonomi ve batarya verimliliğiyle piyasaya yepyeni akıllı telefonlar sürüyor.
Kesinlikle.
Tüketici de artık o kapı kapanırken çıkan o meşhur tok sesten ziyade ekranın dokunmatik hassasiyetine, yazılımın güncelliğine falan para ödüyor.
Bu harika bir açıklama oldu bence. Çünkü nasıl ki o tuşlu telefon üreticileri sadece yeni bir donanım üreterek yazılım ekosistemine yetişemediyse, Volkswagen de sadece daha fazla yazılımcı işe alarak bu parçalı hantal altyapıyı bir gecede değiştiremiyor maalesef.
Doğru.
Yani bütün üretim bandını, tedarik zincirini falan baştan tasarlamaları gerek. Ve bu mimari uyumsuzluğun faturası da doğrudan fabrikalardaki çalışanlara kesiliyor şu an.
Avrupa'daki 4 fabrikanın kapanma tehlikesinden bahsediyoruz.
Çok acı rakamlar.
Yani bu basit bir şirket bilançosu küçülmesi falan değil sonuçta. Bütün bir bölgenin ekonomik omurgasının kırılması demek. Peki tüm bunlar gerçek hayatta yani sokakta ne anlama geliyor?
Şöyle söyleyeyim, mesela Almanya'nın Neckarsulm kentindeki durumu ele alırsak tablonun vehameti çok daha iyi anlaşılır. Audi için üretim yapan bu fabrika tek başına 15 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Vay canına 15 bin kişi.
Evet ve oradaki test merkezinden raporlara yansıyan çok çarpıcı bir detay var. Bir çalışan şöyle diyor, Audi ölürse buradaki her şey ölür.
Çok ağır bir söz.
Gerçekten öyle. Bütün bir şehrin sosyoekonomik yapısının, hani geleneksel bir markanın yazılım entegrasyonunu başarıp başaramamasına göbekten bağlı olması devasa bir risk.
Peki işin politik boyutu ne alemde? Sonuçta yüz binlerce kişilik bir istihdam kaybı masada. Hani Almanya gibi bir sanayi devi kendi sembol markalarından birinin göz göre göre erimesine sadece seyirci mi kalacak?
Kaynaklar hükümetin de bu gidişattan çok ciddi endişe duyduğunu gösteriyor. Bu endüstriyel çöküş riski ve artan işsizlik korkusu bölgedeki uç siyasi hareketleri de besliyor doğal olarak.
Tabii, beklenen bir şey bu.
Şansölye Friedrich Merz yönetimi ise duruma müdahale etmeye çalışıyor. Mesela Avrupa Birliği kurallarını, o emisyon kısıtlamalarını gevşetmeleri yönünde yetkililere baskı uyguluyorlar.
Hı hı.
Aynı zamanda sektörü suyun üzerinde tutabilmek adına yeni sübvansiyon paketleri planlıyorlar. Kısacası sorun artık bir şirket stratejisi olmaktan çıkıp devletin müdahale etmek zorunda kaldığı çok yapısal bir krize dönüşmüş durumda.
Anlıyorum. Peki tüm bu konuştuğumuz tablo senin için neden önemli? Şunun için, çünkü bir sonraki arabanı satın aldığında o arabanın etiket fiyatını, içindeki otonom teknolojiyi ve pazardaki seçeneklerini, işte bu devlerin hantallıktan kurtulma çabasıyla doğuda nesen bu yeni teknoloji rüzgarı belirleyecek.
Aynen. Pazar dinamikleri değiştikçe senin otonomi ve güvenlik standartlarından beklentinde tamamen farklı bir boyuta taşınacak zaten.
Tam olarak öyle ve tam da bu noktada bölümü kapatırken seni şu provokatif düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Eğer otomobiller giderek donanımdan ziyade tekerlekli ve devasa bilgisayarlara dönüşüyorsa, gelecekte arabalarımızı gerçekten o asırlık otomotiv markaları mı üretecek, yoksa teknoloji şirketleri mi gelip o metal kaportanın içine kendi ruhlarını üfleyecek?
Çok çok iyi bir soru.
Belki de bir sonraki arabanı bir asırlık markadan değil, doğrudan cebindeki telefonu üreten şirketten alacaksın. Kim bilir?